Ayrım 13. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 185. 9. Kardeş Kapısı. Toprak kardeşim, düşünsene. Korkuların hiçbiri olmasaydı nasıl bir insan olurdun? Yarasız olsaydın kim olurdun? Sonsuz kederlidir bu sorular. Çünkü bu soruları hakikaten cevaplamaya kalkarsan aslında nicedir yaralarını, organların, korkularını, kararların sandığını görürsün. Yaralarını ayıklamaya kalkınca organsız, korkuyla yaptıklarını bir kenara koyunca hayatsız kalabilirsin. Tuhaftır insanoğlu. Korkularından kurtulmaktan bile korkuyor olabilirsin. Benim sevgili toprak kardeşim, yalnız değilsin. Çünkü bu toprakların insanları olarak biz, korkuları ve yaraları tarafından yönetilen insanlarız. Korkularımıza ve yaralarımıza değdikçe yön değiştirdiği için iç sularımız, akabileceğimiz yerlere bir türlü akamıyoruz. Eğer hayatlarımızın haritasını çizersek, çarpacağı taşlardan korkup yol değiştiren iç sularımızın mütereddit çizgisini görebiliriz. Çünkü bu coğrafyada yaralarımız ve korkularımızdır bizim tanrılarımız. Kendimiz gibi tanrılarımızı da yaralarımızdan ve korkularımızdan inşa ederiz. Toprak kardeşim, bütün korkularımız arasında biz en çok birbirimizden korkarız. Biz birbirimize değeceğimiz yerlerimizde şüpheci ve saldırgan uç beyleri besleriz. Birbirimize değmeye yarayan derimizde ve dilimizde tayakkuz halindeyiz. Derimizde ve dilimizde beslediğimiz uç beylerimiz beslendikçe semiriyor, semirdikçe ülkelerini ve barbarlıklarını genişletiyorlar içimize doğru. Biz artık şüphe, korku ve öfkeden müteşekkiliz. Toprak kardeşim, işler sertleşiyor, herkes tarafını seçiyor, taraflar her geçen gün daha da keskinleşiyor. Bize tarafımızı seçmemizi söylüyorlar. Bir gün söylemekle kalmayıp bizi buna mecbur edecekler. Türk müsün, Kürt müsün diyecekler. Müslüman mısın, değil misin diye soracaklar. Berbat bir kıyamet gibi üzerimize yığılacak sorular. Direnişte misin, ihanette misin? Yoksul musun, zengin mi? Esmer misin, beyaz mı? Bizden misin, onlardan mı? Eline silah alacak mısın, yoksa seni öldürelim mi? Yeryüzünde ve ülkede tek kelimelik cevaplar isteyen bir sorgu çağı geliyor toprak kardeşim. Sorgucular tepemize binecekler. Fazlasını duymak istemeyecekler. Cümle kurma hakkını senden alacaklar. Bugün bu hakkı senden almaya başladılar. Bu yüzden deliriyor bu toprak. İnsanların dudakları birbirine dikildiği için dilleri şişiyor ağızlarında. Söz kafatasının içinde patlıyor söylenmedikçe. Televizyon her gece bu yüzden anlamadığın sesler çıkaran, öfkeden çıldırmış insanlar gösteriyor. Yeryüzü ve ülke onlardan konuşmamalarını, sadece başlarıyla evet veya hayır demelerini bekliyor. Çok duyarlıysan eğer, sana bir telefon numarası veriyorlar toprak kardeşim. Bir cep telefonu mesajı atarak yardım edeceği insanları düşünüp akşam rahat uyumanı istiyorlar. Bir banka hesabına vicdanını rahatlatacak miktarda para yatırıp artık sorumluluğun kalmadığını düşünmeni bekliyorlar. İnsanlara hiç bulaşmasın istiyor bu düzenek. Kimse kimseye dokunmasın, kimse kimsenin hikayesini bilmesin diye bütün önlemleri alıyorlar. Daha fazla soru sormak istersen eğer aradığınız kişiye ulaşılamıyor. İşte şimdi sevgili toprak kardeşim, tam böyleyken halimiz, biz hikayelerimizi anlatmalı ve kimsenin dinlemediği hikayeleri dinlemeliyiz. Çünkü en korkunç şeylerdir hikayeler, tek kelimelik cevaplar bekleyen bir düzenek için. Hikayeler, evet veya hayır demezler. Sorgucuları ve sorgucuların kurduğu düzeni hiç çaresiz bırakırlar. Bu yüzden bütün bu sorgu çağını ters yüz edecek tek şey toprak kardeşim, hikayelerimizdir. Tutunacak dalımız, anlatıp dinlemedeki direncimizdir. Toprak kardeşim, bugün insanlar çok öfkeli. Kürtler çok öfkeli, Türkler de. Müslümanlar çok öfkeli, Müslüman olmayanlar da. Tepeler çok öfkeli, karşı tepelerde. Ölüm orucuna yatanlar, yatanlara bakanlar da çok öfkeli. Bak etrafına, öfkeli olmayan bir tek insan göremezsin bu toprakta. Çünkü kardeşim, bu toprakta binlerce Vietnam var. Sanırlar ki Vietnam sendromu denen hastalığa Vietnam'da tutulur insanlar. Oysa Vietnam'da başlamaz hastalık. O korkunç şeyleri gördü diye hastalanmaz insan. Mucizevidir. Görebileceği her şeye karşı bir direnç uyur insanoğlunda. Asıl hastalık o büyük ağrı gördüklerini anlatamadığında başlar. Kimse seni dinlemediğinde, elinde hikayenle kala kaldığında irin dolar aldığın yaraya. Bu toprakta ne kadar yok sayılmış insan, ne kadar dinlenmemiş hikaye varsa o kadar Vietnam vardır aslında. Dinleyemedikçe ve anlatamadıkça biz birbirimizin Vietnam'ı, birbirimizin hastalığıyız. Haberleri izleyip insanlar neden deliriyor diye kendine soruyorsan eğer, işte bu yüzdendir. Çünkü çok acı çekerken herkes herkes kendi hikayesinin altında ezilmişken, televizyonlar bize dönüp delirtici bir şaka gibi öyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Çektikleri acı yalanlandıkça deliriyor insanlar. Biz birbirimize hiçbir şey olmadı dedikçe delirtiyoruz birbirimizi. Şimdi sor panzerlere taş atan Kürt çocuklara, gece kontuları yıkılırken çıldıran yoksul adamlara, ölüm orucu yatağında kuş kadar kalmış çocuklara, başörtüsü yüzünden okuluna giremeyen ve dayanağı olmayan kız çocuklarına. En çok neye gücendin diye sor onlara. Adım gibi biliyorum, yok sayılmak diyeceklerdir. Bu insana dair ve ulusu olmayan bir hınçtır. En derin yara, yaranın hikayesi duyulmadığında alınandır. En vahşi Vietnam, en kanlı Filistin, en kederli Lübnan, en kırık Diyarbakır, yanık Sivas, en ağıtlı küçük Armutlu, en hazin Mamak, hikayenin anlatılmadığı yerlerde kurulur. Biz çok ölüm gördük, görüyoruz toprak kardeşim. Çünkü ölüler, hikayeleri yok sayıldıkça yeni ölüleri çağırdılar. Hikayeler kendilerini dinlemeyenlerden, yok sayılmış ölüler, hayattan böyle intikam alırlar. Öfke ve ölüm döngüsü böylece büyür. Tıpkı tek kelimelik cevaplar isteyen sorgucular gibi sorarlar. Ölenlerin tarafında mısın, yoksa yaşayanların mı? Tarafını seçmek zorunda kalırsın toprak kardeşim. Ölülere ihanet edemeyeceğin için ölülerin tarafına geçersin. Yaşamak istersen, senden hiç soru sormamanı, ölülerden hiç bahsetmemeni isterler. Evet ve hayır arasındaki sonsuz mesafe gibi büyür insanlar arasındaki boşluk. Bu döngüyü işte tepemizde tepişen sorguculara karşı koymak için, onların yanlış ve bizi eksilten sorularını bastırabilmek için hep daha yüksek sesle anlatmalı ve kimse dinlemezken dinlemeliyiz bu toprağın hikayelerini. Toprak kardeşim, ölümün bu kadar acelesi varken, yeryüzü ve ülke silahına davranmış, tetiğe dokunmuşken, birileri bize muhakkak şöyle diyecektir. Zaman yok, ne anlatmaya ne dinlemeye. Vakitsizlik, sorgucuların ve tek kelimelik cevaplar isteyen soruların bizi kendi dünyalarına çekmek için söyledikleri bir yalandır. Oysa yeryüzü bin yıllardır öğretti ki bize, insan insanlardan uzun sürer. Ömürden daha uzun bir şeydir hayat. Çünkü toprak kardeşim, her türlü aceleyi denedik ve gördük ki bizim artık başka çaremiz yok. Yolu yok, konuşacak ve dinleyeceğiz. Sana bu kitapta kötü bir hikaye anlattım. Sana bu memleketin en belalı, herkesin en uzağına ittiği, etrafını duvarlarla çevirip hücrelere tıktığı hikayeyi anlattım. Önce yasal, sonra giderek meşru kılınan, hapishanelerde başlayan, sonra hayatın tamamına yayılan, adı F tipi konan, insanları yalnızlıktan delirtme politikasını, bu politikaların bizi birbirimizin ölümüne oh çektirecek kadar delirtişini anlattım. Bu F tipi duvarları anlatarak ve dinleyerek çatlatmazsak bu toprağın nar gibi çatlayıp dağılacağını anlattım. En uzak sınırımızda duran, en saldırgan uç beyimizden başlamak istedim barışmaya. Çünkü onu ikna edebilirsek, korkmamaya ve öfkelenmemeye gerisi kolay gibi geldi bana. Eğer oradan başlarsak yeni dilimizi kurmaya, topraklarımızın geri kalanında hızla yürür gider dedim yeni sözlerimiz. Böyle böyle bütün hikayelerimizi anlatabilir ve dinleyebiliriz. Eğer hikayelerimizi anlatabilirsek, korkularına çarpacağı için akmaktan vazgeçen sular olmayı bırakıp yeniden akmaya başlayabiliriz. Yaralarımızı açıklayabilirsek, tutulmamış yaslarımızın başımızda alıcı kuşlar gibi dönüp durmasına, yaralarımızın ve korkularımızın gölgeleriyle yaşamaya bir son verebiliriz. Düşünsene toprak kardeşim, korkularının hepsini geçirebilseydin nasıl bir insan olurdun? Başlangıçtan beri aldığın yaraların hepsi tek tek tedavi edilseydi kim olurdun? Ben bu hikayeyi anlatırken, düğümlerin hikayeleri anlatıldığında çözüleceğini söylerken, ölüm orucunun da ötesinde bu büyük soruların peşindeydim. Bu ülke yeniden bir ülke olur mu? Bunun derdindeyim. Bir film vardı. Adı Amen. Tanrı'ya inandığı kadar insana da inanan Katolik bir genç rahibin, Nazilerin Yahudileri dev fırınlarda yakarak yok edişini, engellemeye çalışmasını anlatıyordu. Genç rahip, meşru olan her yolu deniyor ve her seferinde zalimlerin sandığından daha zalim, inandıklarının sandığından daha yalan olduğunu görüyordu. Ve sonunda göğsüne Yahudilerin sarı yıldızını takıp Yahudilerle birlikte fırınlara giden treni biniyordu. En sonunda yapacak hiçbir şey kalmadığında bu taraftaki herkes onu yok saydığı için öteki tarafa geçiyordu. Yananları izlemektense yananlardan biri olmayı seçiyordu. Sessizce izleyerek öldürenlerin tarafında kalmaktansa ölenlerin tarafına geçmeyi daha çekilir, yenir yutulur buluyordu genç adam. 10 yıl önce çok genç bir gazeteciyken ölümden hayat çıkma diyeri kestirip attığım ölüm oruçları muammasını bugün yeniden baktığımda bu ilimin içindeki bazı insanların tıpkı o genç adama benzediğini gördüm. Öyle şeyler görüyorlardı ki bu insanlar, bazıları sırf izleyenlerin tarafında kalmamak için ölmeyi seçiyordu. Belki de kendimi en çok onlara karşı sorumlu hissettim. Hepimizin içinde giderek daha diplere doğru ittiğimiz bir vicdan sorununu yeniden uyandırmak, çoğumuzun kafasında artık kapattığı bir meseleyi bu yüzden yeniden açmak istedim. Çünkü birçoğumuz, ben de dahil, bütün bunlar olurken sırf örgütün yöntemlerini onaylamadığımız için, sırf isyan yöntemlerini beğenmediğimiz için bu meseleyi görmek istemedik. Onların tarafına geçmek istemediğimiz için hiç bakmaz olduk onlardan tarafa. Korkumuz sadece bu değildi. Bilmenin bedelinden de korktuk galiba. O tepelerde yaşanan ve her yanı ölümle kaplı hikayelerin içine çekilmekten de ürktük biraz. Tıpkı onlar gibi yalnızlaşmaktan ve çaresizleşmekten, tepeler birbirinden uzaklaşırken yok sayılmakla, pey tipi hücrelere tıkılmakla lanetlenmiş ötekilerin tepesinde kalmaktan korktuk sanki. Ölüm orucuna yatanlar giderek azaldığında içimiz biraz rahatladı bu yüzden. İnat diye baktığımız hırçınlık sönerken, artık ölmeyeceklerine sevindiğimiz gibi biraz da vicdanımızdaki bu kara delik kapanacak diye de ferahladık. Fakat bir kitap yazılırken hala ölüyorlar işte. Aradan yıllar geçti ve bırakmadılar. Fetip mektuplar yazıyorlar hala içeriden, kağıdın kıymetini bilen, ince ince yazılmış o mektuplar kapımıza geliyor hala. Tiz bir ses gibi ince ince. Ben de öfkeleniyorum. Ölüm orucu, ölümün zaten kıymetsizleştiği bir ülkeye giderek daha az şey söyleyen bir eylem biçimi olduğu için. Gencecik kız ve oğlan çocuklarının henüz yaşamadıkları acıların hıncıyla ölüme yatmalarına izin verildiği için. Hayattan korkmayanların değil, ölümden korkmayanların kahramanlaştırıldığı bir düzene kurulduğu için. Tay attılar dayak yedikçe, çocukları için zalimlere karşı mücadele veren anne simgesinin yıprandığını düşündüğüm için. 122 kurban vererek Türkiye siyasi tarihinde aşılamayacak bir feda kültürünü yerleştirdikleri için. Artık gücünü ispat etmek isteyen başka bir örgütün bu sayının üstüne çıkması gerekeceği için. Korsakov hastası çocuklar tedavi edildikleri evlerde koridora çizilen beyaz çizgilerde ileri geri yürürken her yere gidebilecek olanların artık hiçbir yere gidemediğini gördüğüm için. Hep birlikte hapishanelerde hücre sistemine karşı bir mücadele verebilecekken bu imkan ölümle daraltıldığı için. Ölümün merkeze alındığı bir gerçeklik anaforu kurulduğu ve o anafora kapılanlar dışarıdaki hayat onları görmezken kaybolup gittikleri için. Bu kitapta da ismi geçen Canan Kulaksız ölüm orucuna yattığında 19 yaşındaydı, öldüğünde 20. Ona mı öfkeleneceğiz? Öfkeyle yok saydıkça ölümleri, ölüler yeni ölüleri çağırıyor. Anlamıyor musun? Oysa ölülerin yeni ölüleri çağırdığı değil, göçüp gitmişlerin hayata dair yeni çocuklara konuştuğu bir dil lazım bize. Çünkü ölüler de güzel ve iyi şeyler anlatabilir. Tutmadığımız, tutmamıza izin verilmeyen yastarımızı kendi kendimizi paralamadan tutmamızı sağlayacak bir yas dili lazım bize. 1970'lerden başlayarak yıllar içinde biriken, tutmamıza izin verilmeyen bütün o yasları yeni doğacak çocuklara güzel ve iyilikli cümleler damıtacak biçimde tutmamızı sağlayacak bir yas üslubu lazım. Ölenlerin ve ölenleri izleyenlerin bulunduğu tepelerdeki acıyı birleştirecek, ortaklaştıracak bir yas dili. Bu topraktaki acıyı hayat kıvamında ve ortaklaşarak yaşamayı istiyorum sevgili kardeşim. Çünkü bu toprakta ne kadar acı yaşandıysa hepsi zaten hayat kıvamındaydı. Anlatılırken bütün kötü yaşantılar karşıdakinin burnuna dayanmak için sonradan bilendi. İntikam isteyen sözcükler sonradan katıldı içine. Acıyı yaşanabilir kılan hayat kıvamına dair sözcükler ve anlar sonradan anlatılırken çıkarıldı hikayelerimizden. Eğer böyle hikayelerimizin uçlarını intikam isteği ve kimsenin bizi dinlemeyeceğine dair öfkemizle bilemeden anlatabilirsek, o zaman yasımızı ortaklaşabiliriz. Yasımızı ortaklaşa tarif edebilirsek, yaslarımız ve hikayelerimiz hepimizin olabilir. Bu toprak yeniden bizim olabilir kardeşim. Biz yeniden bu toprağa ve birbirimize ait olabiliriz. Biz anlatılanları dinledikçe iyileşeceğiz. Duymamak sanılanın aksine daha da hasta ediyor bizi. Korkup dinlemediklerini duymadıkça daha mı iyi oluyorsun sanki? Birbirimizin ilacı, çamuru, dağı, evi, yolu, tohumu, anlatıcısı ve dinleyicisiyiz biz. Bir de düşünsene, daha ne çok çocuk doğacak bu toprakta. Sevgili toprak kardeşim, bütün bu yaşadıklarımızı, yazdıklarımızı bir gün bir çocuğun okuyacağını hayal ediyorum. o çocuğun kendi toprağından, kendi kardeşlerinden, toprak kardeşlerinin hikayelerinden korkmamasını istiyorum. O çocuk kendinden korkmadan hayal edebilsin, korku taşlarına çarpmamak için iç suları yol değiştirmeden akabildiğince aksın istiyorum. Çünkü biliyorum, biz istesek de istemesek de, biz burada olsak da olmasak da, o çocuklar doğacak ve onlar yeni bir dünya kuracak. İşte o yeni dünya kurulurken bu toprakta yaşanmış olan ne varsa, bayramıyla, yasıyla bütün hikayeleri bilsin, o hikayelerdeki bütün insanları anlasın, oralardan süzülüp aksın istiyorum. Bu toprakta yeni doğacak çocuklar bu toprağa değsin, dinlesin ve anlasın istiyorum. Biliyorum, sen beni anlıyorsun toprak kardeşim. Çünkü ben doğacak çocuklarımız bu toprağın tarafını, bu toprak artık çocuklarının tarafını tutsun istiyorum. Sen bunu beni bildiğin gibi biliyorsun. Duyuyor musun? İnsanın insandan aldığı bütün yaraların merhemi insandadır diyorum sana. Bir umudum sendedir diyorum. Ben de senin gibi şimdi bir gün hepimizin bu topraktaki bütün hikayeleri duyabilmesini ve anlatabilmesini diliyorum. Bir gün böyle olacağını benim güzel kardeşim biliyorum. 13. ayrımın sonu. Sayfa 195.